Ayrım 2.
Buna rağmen önümüzdeki dönem içinde askeri yönetimin siyasal partilerle, basınla ve diğer kamuoyu odaklarıyla daha yapıcı bir işbirliğine döneceğini ümit ediyoruz. Türkiye'nin yeniden parlamenter demokrasiye dönmeye başladığı şu günlerde Türk toplumunun bütün kesimlerinin düşüncelerinin dile gelmesine önem veriyoruz. Ve bunun mümkün olduğu ölçüde geniş bir biçimde parlamentoya yansıyacağına inanıyoruz. Wall Street'te çıkan yazıyla birlikte bu iki notunda Washington-Ankara haberleşmeleri sırasında Türk kanallarından doğrudan Çankaya'ya yansıtıldığına, Amerikalıların yine hiçbir kuşkusu yoktu. 24 Ağustos 1983 tarihi, 12 Eylül 1980 askeri harekatıyla başlayan bir dönemin çeşitli aşamalarının en anlamlılarından birisiydi. Çünkü 6 Kasım 1983'te yapılacak seçimlere hangi partilerin katılacağının en son belirleneceği tarih 24 Ağustos'tu. Bu tarihe kadar 30 kurucu üyesi Milli Güvenlik Konseyi'nce onaylanmış ve 34 ilde ve bu illere bağlı ilçelerin en az yarısında örgüt kurabilmiş olan siyasal partiler seçimlere girmeye hak kazanıyordu. Amerikan Büyükelçiliğine gelen telekslerden ikincisinin 24 Ağustos tarihini taşıması ve hemen o gün Türkiye'deki siyasal gelişmelere ilişkin Amerikan yönetimine soru sorulması herhalde basit bir rastlantıdan ibaret değildi. Bütün dünyadaki olayları izlemeye alışkın olan Amerikan basını böylesine ince bir noktayı elbette ki gözden kaçırmamıştı. Ama bu ince noktayı gözünden kaçırmasını engelleyen sadece kendi çalışma yöntemi değil, Amerikan dışişlerinin Orta Doğu uzmanlarıydı aynı zamanda. Türkiye'de 12 Eylül 1980 tarihinde askerler ülke yönetimine el koydukları zaman dünyada çeşitli tepkiler ortaya çıkmış, Amerikan yönetimi ise harekatı anlayışla karşıladıklarını bildiren bir açıklamada bulunmuştu. O açıklamayı o tarihlerde yönetime yakınlığı ile bilinen Paul Henze kaleme almıştı. O tarihteki açıklama Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcına neden olmuş ve 3 yıl boyunca Türkiye'ye gelen çeşitli düzey ve görevdeki Amerikalılar yaptıkları her ziyaretin ardından Türkiye ile Amerika ilişkileri tarihin en iyi dönemini yaşamaktadır cümlesini sık sık kullanmışlardı. 10 Eylül 1980'de Amerika'yı ziyaret eden Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya onuruna Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde bir kokteyl verilmişti. Konu Türkiye'deki anarşi, siyasal çözümsüzlük, ekonomik tıkanıklık ve de Cumhurbaşkanı'nın meclislerde aylardır bir türlü seçilemeyişiydi. Bu yönde kendisine yöneltilen bir soruya Şahinkaya aynen şu yanıtı verecekti. Merak etmeyin, önümüzdeki 48 saat içinde Türkiye'nin bir cumhurbaşkanı olacak. Kokteyli ve o günkü havayı Amerikalılar çok net anımsıyorlardı. Askerler ülke yönetimine el koyduktan sonra adım adım demokrasiye dönüş çarkını işletmeye başlamışlardı. Bu dönüşün şimdi son dönemecine girilmişti. Amerikan yönetimi biliyordu ki son virajı alırken çok dikkatli davranmak gerek. Onun için de Amerikan yönetimi kendi yazdığı yazıya büyük önem veriyor ve yazının amacına ulaşmasını istiyordu. Turgut Özal seçimlerde engellenmesin diyordu. Bu düşünceden kendisini öylesine kurtaramayacaktı ki Salt bu yazıyla yetinmeyecekti. Ama nasıl? Türkiye nasıl olmuştu da bu noktaya gelmişti? 24 Ağustos 1983 tarihine hangi koşullarla gelinmiş, askeri yönetim partileri ne zaman ve nasıl kapatmış, kapatmadan önce neler düşünmüş, yeni partiler nasıl oluşmuştu? 12 Eylül 1980 ile seçimlerin yapıldığı 6 Kasım 1983 arasında gelen 3 yıl, Türkiye'nin yakın tarihinde en canlı olayların yaşandığı bir dönemdi. Şimdi sayfaları baştan çevirmeye başlayalım. 1. Bölüm. Dil Okulu'nda Zoraki Balayı. Kulaklarında aynı ses ve aynı ton sürekli çınlıyordu. Evren Paşa'nın 3 gün önce radyo ve televizyondan okuduğu 12 Eylül'ün ilk bildirisinin bir milletvekili olarak kendini doğrudan ilgilendiren bölümü parlamento ve hükümet feshedilmiştir. Parlamento üyelerinin dokunulmazlığı kaldırılmıştır. Önce telefon kesildi. Ardından kapı çalındı. Saate baktı, sabahın 5.30'u. Birkaç asker ve kapıdaki subay nazik bir biçimde bir süre askeri yönetimin güvencesi altında tutulacağını ve kendisine herhangi bir kötülük gelmeyeceğini söyledi. Subay istediği kadar nazik davransın, kötülük gelmeyeceğine ilişkin istediği kadar güvence versin, ihtilal ihtilaldi. Her ihtilalde kendi yasalarını beraberinde getirirdi. Kendisindeki gerginliğin eşine ve çocuklarına yansımaması için hiçbir neden yoktu. Bir an düşündü. Asılacak mıydı? Kurşuna mı dizilecekti? Yargılanacak mıydı? Yoksa subayın söylediği gibi bir süre gözetim altında tutulduktan sonra, dosyaları incelendikten ve temize çıktıktan sonra gerçekten serbest mi bırakılacaktı? Çocuklar ağlamaya başladı. Eşinin yüreğinde bir damar çatladı. Yattığı ranzadan şöyle bir doğruldu. İşte Adalet Partilisi, CHP'lisi, MSP'lisi, hatta MHP'lisi, senatörüyle, milletvekiliyle, çeşitli partilileri ile farklı siyasal gruplar masanın çevresinde toplanmışlar, günün sorunlarını uslu uslu tartışıyorlardı. 12 Eylül'e Türkiye neden gelmişti? Sorumluluk kimlerdeydi? Üzerine düşeni sadece politikacılar mı yapmamıştı? Yoksa ülke tüm kurumlarıyla birlikte mi bir batağa saplanmıştı? 12 Eylül önlenemez miydi? Türkiye ve benzeri ülkelerde askerlerin ülke yönetimine el koymaları neden bir zincir gibi sürekli uzayıp gidiyordu? Ankara'da Merkez Komutanlığı'nın içinde Özel Harp Dairesi ile karşı karşıya bulunan Eskişehir yolundaki Dil ve İstihbarat Okulu, 12 Eylül'ün ilk saatlerinden başlayarak feshedilmiş parlamentonun milletvekili ve senatörleri ile dolmaya başladı. MSP ile MHP'lilerin hemen hemen tüm parlamenterleri, CHP'nin 9 Eylül günü yani askerlerin yönetime el koymalarından 3 gün önce bir bildiri yayımlayan 32 milletvekili ve bazı AP milletvekilleri dil okulunda bir süre konuk edildiler. Yüzüne baktığında herkesi derin derin düşündüren iki kişi daha dil okulunun konukları arasında yer aldı. 27 Mayıs devrimini gerçekleştiren Ahmet Yıldız ile yine 27 Mayısçı olup da daha sonra diğer arkadaşlarından yolu ayrılan ve MHP'de görev alan Ahmet Er. Urfa Milletvekili Celal Bucak, Ahmet Yıldız'la Ahmet Er'i görünce kendini tutamadı. Siz ihtilali yaptığınızda Urfa'da bir takım olaylar olmuş. Benim pek haberim yoktu. Ama beni içeri attılar. Bakın görüyor musunuz? Allah büyük. Ben de şimdi sizinle birlikte yatıyorum. Ahmet Yıldız lafın altında kalmadı. Tarih bu. Gelecek insana neler gösterir hiç bilinmez. Sonradan Milliyetçi Demokrasi Partisi kurucuları arasında yer alacak olan ve 12 Eylül'den önce AP milletvekilliğini sürdüren Ahmet Buldanlı ile yine Muğla milletvekili Unat Demir ve onların biraz ötesinde senatoda hırçın tavırları ile tanınmış AP'li Ömer Naci Bozkurt, CHP'li Ertuğrul Günay ve Ferhat Aslantaş ile oturmuş günün sorunlarını tartışıyordu. Ama ne çanta fırlatmalar, ne yumruklaşmalar, ne karşılıklı ağır sözler. Bunların tümü geride kalmıştı. Şimdi artık aynı kaderi paylaşıyorlardı. Belli ki birbirlerine çok özel sorunlarını açmıyorlardı ama dil okulundaki yaşamı düşünce ayrılıklarına rağmen paylaşıyorlardı. Ranzadan doğruldu. Birden bir hafta öncesinin meclisini anımsadı. Neydi o günler diye kendi kendine mırıldandı. Demirel'in kurduğu AP azınlık hükümetini desteklediğini 1979 Kasım'ında açıklayan MSP aradan 9 ay geçtikten sonra verdiği bir gen soru önergesi ile Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen'i yanına CHP oylarını da alarak düşürmüştü. MSP lideri Necmettin Erbakan 7 Eylül'de Londra'da katıldığı Avrupa İslam Konseyi toplantısından Türkiye'ye mesaj gönderiyor ve partisinin tek başına hükümet kurabileceğini söylüyordu. Bundan bir gün önce ise yani 6 Eylül'de MSP Konya'da Kudüs'ü Kurtarma Günü adı altında bir miting düzenlemiş ve mitingde polis kayıtlarına göre şeriat gelecek, vahşet bitecek, ezan sesi isteriz, tek halife, tek devlet, tek millet, Ayasofya açılsın gibi sloganlar birbirini izlemişti. Daha sonra bu miting MSP'nin başına büyük işler açacak ancak 3 yıl süren yargılamaların sonunda MSP aklanacaktı. Ama çoğu MSP milletvekili 1-1,5 yılın hapislerde geçirmek zorunda kalacaktı. Bu siyasal karmaşaya 9 Eylül günü CHP'nin 32 milletvekili de bir bildiri yayımlayarak katıldı. yayımladıkları bildiride, sağda geride bir CHP toplumun öncüsü olamaz. Dengeci ve kararsız tutum terk edilerek toplumsal çelişkinin emekten, bağımsızlıktan, demokrasiden yana yer alması gerekir. Türkiye'nin itilmeye çalışıldığı iç ve dış tuzaklar, CHP'nin toplumumuzun tüm anti-emperyalist, anti-faşist, anti-tekel güçlerin demokratik kurallar içinde dayanışmasına öncülük etmesiyle bozulabilir. Kurtuluş Savaşı bilincinin oluşturduğu CHP'nin 9 Eylül 1980'deki yöneticileri, dünyamızın, ülkemizin ve partimizin içinde bulunduğu önemli koşullarda yeniden bir durum muhakemesi yapmak ve Atatürk'ün kurduğu parti olmanın yüklediği kaçınılmaz ödevleri omuzlamakta daha da gecikmemek zorundadırlar. Mecliste gerek AP ve gerekse MSP erken seçim için ayrı ayrı önerge vermişler, ancak önergeler komisyonlarda günlerce beklemişti. Her parti kendine göre bir engelleme yapıyor, AP ise bu engellemelere karşı siyasal çözümsüzlüğün ve anarşinin önlenmesinde tek yol erken seçimdir düşüncesini işleyerek parlamento kulislerinde sürekli bu konuyu gündemde tutuyordu. Demirel altını çizerek aynı sözü kim bilir kaç kez yinelemişti. Bu iş asker kokuyor. Her geçen gün daha kötüye gidiyoruz. Gelin erken seçime evet deyin. Benim bütün hedefim ülkeyi seçimlere götürmektir. Memlekette hükümetler bir defa seçim yoluyla el değişirse, bir hükümet yerini seçim yoluyla bir başka hükümete bırakırsa, bütün bu meselelerin altından Türkiye çok kolay kalkar. Gelin erken seçime evet deyin. Erken seçime ilişkin 90 sayfalık Anayasa Komisyonu raporu günde ancak 10'ar sayfa okunabiliyor ve komisyon raporu sonuçta erken seçimi anayasaya aykırı buluyordu. 11 Eylül'ü 12 Eylül'e bağlayan gün Başbakan Süleyman Demirel Bakanlar Kurulu toplantısından sonra basına şu açıklamayı yapıyordu. Bakanlar Kurulu anarşi, terör, bölücülük, yıkıcılık ile devletin mücadelesinde ne yapıldığı, nerede olunduğu, ne çeşit olayların cereyan ettiği, bu konuda devletin ne yaptığı hususunu her hafta gözden geçirmiştir. Türk milletini rahatsız etmek isteyenler, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne zarar vermek isteyenlerin bu arzuları mutlaka kursaklarında kalacaktır. Türk devleti azimkar ve topyekün bir mücadelenin içindedir. Esasen olay bir milli meseledir ve bir milli meselenin gerektirdiği şekilde mücadelenin yapılmasına gayret sarf edilmektedir. Hükümet devlet demek değildir ama devletin önemli bir uzvudur. Hükümet canla başla Türkiye'nin düşmanlarına, Türk devletinin düşmanlarına, kanunlar dairesinde gerekli dersi vermek için yürütülen mücadeleyi takip ve idare etmektedir. Üstüne düşeni yapmaktadır ve yapmaya da devam edecektir. Ranza'da 12 Eylül öncesinin son bir haftasını böyle anımsarken, bundan sonra nelerin olabileceğini de kestirmeye çalışıyordu. Bir milletvekili olarak kendi vicdanı ile hesaplaşıyor, şu oylamada böyle oy kullansaydım, burada şu konuşmayla arkadaşlarımı ikna etseydim, acaba 12 Eylül'ü hep birlikte önleyemez miydik? Düşüncesine kapılıp kalıyordu. Radyoda okunan bildiri onu kendine getirdi. Can kulağıyla bildiriyi dinlemeye başladı. Milli Güvenlik Konseyi'nin 13 nolu bildirisidir. 1. Milli Güvenlik Konseyi Başkanı'nın 12 Eylül 1980 günü TRT'de yaptıkları konuşmada belirttikleri gibi 4 siyasi parti liderinin emniyetlerini silahlı kuvvetler güvencesi altında tutmak amacıyla geçici bir süre için belirli yerlerde ikametleri istenmiştir. 2. Bu çağrıya 3 parti liderinin uymasına rağmen MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in uymayarak evinden uzaklaştığı, Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı'nın bildirileri ile de en yakın garnizon komutanlığına müracaat ederek yukarıdaki bildiri doğrultusunda hareket etmesi istenmesine rağmen şu ana kadar buna da icabet etmemiştir. 3. MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş 14 Eylül 1980 günü saat 13'e kadar en yakın garnizon komutanlığına müracaat etmediği takdirde kendisinin Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı bildirilerine ve Milli Güvenlik Konseyi emirlerine uymadığından dolayı suçlu duruma düşeceği açıklanır. Bu bildiriyi TRT'de Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin bir başka açıklaması izledi. 12 Eylül 1980 günü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülke yönetimine el koyması üzerine CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, eşleri ile Gelibolu Hamza Köy, MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, İzmir Uzunada'da askeri dinlenme tesislerine, kendilerine tahsis edilen motellerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin koruması ve güvencesi altında bulunmaktadır. Parti genel başkanlarının ve eşlerinin ikametlerinde her türlü ihtiyaçları karşılanmakta olup, arzu ettikleri yakınları ile telefon görüşmeleri sağlanmaktadır. Liderler 12 Eylül'ü öğreniyor. Alparslan Türkeş, 12 Eylül harekatının yapılacağını 11 Eylül sabahı saat 11'de öğrendi. O günlerde ordunun yönetime el koyacağı sözleri, özellikle Ankara'da çok sık dolaştığı için önce önem vermedi. Çünkü bu tür sözler birkaç kez boşa çıkmıştı. Bununla birlikte MHP lideri saat 11'de elde ettiği bilginin peşini bırakmadı. Saat 16.30'u gösterdiğinde Türkeş için ihtilal artık kesinleşmişti. Bir ara Ocak 1980'de olduğu gibi ordu yine muhtıra mı verecek diye düşündü. Ancak sonradan en yakın çevresine haber ulaştırarak ordu bu gece yönetime el koyuyor dedi. 11 Eylül gecesi 20.30 haberlerinde önce Başbakan Süleyman Demirel biraz önce özetini verdiğimiz açıklamasını yaptı. Hemen onun arkasından siyasal partiler birbiri ardına kendi düşünceleri doğrultusunda görüşlerini açıklamaya başladılar. MHP adına o akşam açıklama sırası Yaşar Okuyan'daydı. Türkeş'in evinde ve o saatte onunla birlikte olan Yaşar Okuyan, yanındaki İstanbul MHP milletvekili Turhan Koçal'a döndü ve "Görüyor musun? Bütün partiler birbirine küfrediyor. Birkaç saat sonra artık kimse kimseye küfredemeyecek." dedi. Okuyan bu sözleri söylerken Türkeş telefonun başından ayrılmıyor, sürekli sağa sola telefon ediyordu. "Orada ihtilal yapıyor. Acaba kim yapıyor? Bana bir an önce bunu öğrenin," diye her önüne gelene aynı soruyu soruyordu. 11 Eylül günü gece yarısına doğru CHP lideri Bülent Ecevit de 12 Eylül harekatının kimin tarafından yapıldığını öğrenmek için telefonla Genelkurmay'ı arıyordu. Gündüz CHP Genel Merkezi'ndeydi. Genel Sekreter Üstündağ bir iki kez partiyle ilgili ufak tefek sorunlar için yanına girmiş, aralarında kısa konuşmalar geçmişti. Üstündağ odasına yeniden indiğinde kapısı çalındı. İçeri tabii Senatör Subhi Karaman girdi. "Sayın Üstündağ, duydunuz mu? Bizim öğrendiğimize göre silahlı kuvvetler bu gece yönetime el koyuyor." Karaman'ın heyecanla ve neredeyse 10 saniye içinde aktardığı bu tarihsel gerçek karşısında Üstündağ bir an şaşırdı. Birkaç saniye dalgın dalgın baktı. Arkasından ayağa fırlayarak "Hemen genel başkana haber vereyim," dedi ve Subhi Karaman'ı odasında yalnız bıraktı. "Sayın genel başkanım, silahlı kuvvetlerin yönetime el koyacağına ilişkin bir haber var. Üstelik bu ikinci. Biraz önce İstanbul'dan bir sendikacı telefon etmiş, partiye ve benzer şeyi söylemiş." Ertesi gün yapacağı Trabzon konuşmasını hazırlamakta olan Ecevit, daktilodan başını kaldırdı. "Böyle haberler zaman zaman çıkıyor. Herhalde o haberlerden biridir," dedi. Ama o anda kendini müthiş rahatsız ve gergin hissetti. CHP Genel Merkezi'nin gece bekçisi Seyit Ali, 11 Eylül'ü 12 Eylül'e bağlayan gece saat 01.30 dolaylarında Üstündağ'ın evine telefon etti. "Efendim, askerler geldi. İhtilal oldu diyorlar. Bizi buradan çıkarıyorlar. Efendim, ben şimdi ne yapacağım?" Seyit Ali'nin sözleri duyduğu heyecanın etkisiyle ağzında yuvarlanıp gidiyordu. Onun için Mustafa Üstündağ ilk anda gece bekçisinin ne söylediğini tam olarak anlayamadı. "Ne dedin? Ne dedin?" "İhtilal yapmışlar efendim. Askerler geldi. Bize buradan çıkın diyorlar. Çıkalım mı?" CHP Genel Merkezi'ne gelen subay baktı ki olacak gibi değil, gece bekçisinin elinden telefonu aldı. "CHP Genel Sekreteri Sayın Mustafa Üstündağ ile mi görüşüyorum efendim? Buyurun, benim. Silahlı Kuvvetler idareye el koydu. Biz de burayı teslim almak için görevlendirildik. Gece saat 03.00'dan sonra sokağa çıkma yasağı var. Diğer partilerin olduğu gibi sizin partinizin kapısını da mühürlemek zorundayım." "Peki, teşekkür ederim. Gece bekçisini verir misiniz bir dakika?" Telefonu yeniden alan Seyit Ali'ye CHP Genel Sekreteri tek bir talimat verdi. Gelen arkadaşlara çay ver. Onların dediklerine de karşı çıkma. Üstün dağ saatine baktı. Gecenin 01:30'uydu. Ecevit'i aradı. Sayın Genel Başkanım, şimdi partimizin gece bekçisiyle konuştum. Gündüz konuştuğumuz olay doğrulanıyor. Askerler gelmiş partiye. Ecevit, Sayın Üstün Dağ, siz olayı biliyorsunuz. Onun için biraz heyecanlısınız galiba. Üstün Dağ direniyordu. Efendim, silahlı kuvvetler ülke yönetimine el koydular. Olay doğru. Partiye gelen askerlerin başındaki subayla konuştum. Bir dakika izin verir misiniz öyleyse? Diyen Ecevit, telefonu bıraktı. Pencereye doğru gitti ve yeniden açık bıraktığı telefona döndü. Doğru, dışarıda askerler var. Burası da sarılmış. Ecevit bir an durdu. Gözü daktilodan yeri çıkardı ve ertesi gün Trabzon mitinginde yapacağı konuşmasına takıldı. Peki şimdi Trabzon mitingi ne olacak? Üstün Dağ'la yaptığı telefon konuşmasını sona erdiren Ecevit hemen genelkurmayı aradı. Benim aldığım bilgiye göre harekatın başında Genelkurmay Başkanı Sayın Evren bulunuyor. Bu doğru mu? Telefona çıkan Evren Paşa'nın yaveri Ecevit'in sorusunu yanıtladı. Evet, doğru. Kendisiyle görüşebilir miyim? Şu anda ellerini yıkıyor. Çok özür dilerim. Süleyman Demirel'in telefonu çaldı. Karşısındaki bakanlarından biriydi. Ne oluyor? Bir hareket var. Etimesgut'tan tanklar şehre doğru yürümeye başlamış. Başbakan Demirel'in o gece aldığı belki 50. telefondu bu. Ve herkes aynı şeyi merak ediyordu. Demirel son derece sakin bir sesle her telefona aynı karşılığı veriyordu. Bizim millet ve devlet önünde alnımız açıktır. Verilmeyecek hiçbir hesabımız yoktur. Bir takım rahatsızlıkları ben de duydum. Milli Savunma Bakanı'nı görevlendirdim ama harekata ilişkin herhangi bir ipucu alamadım. Aynı gün saat 20.30 dolaylarında İçişleri Bakanı Orhan Eren, Jandarma Genel Komutanı Sedat Celasun'u arayarak kendi makamına rica etti. Ertesi gün Türkiye'nin doğusunda bazı olayları yerinde gözlemek amacıyla İçişleri Bakanı Eren, Jandarma Genel Komutanı Celasun ile birlikte doğuya gidecekti. Bu gezinin organizasyonu için Jandarma Genel Komutanı'ndan bilgi almak istiyordu. Telefonu kapatınca Celasun bir an durakladı. Birkaç saat sonra roller değişecek, bazı görevler tarihe karışırken yeni isimler tarihin kapısını aralayacaktı. Ama şu anda İçişleri Bakanı kendisinin üstündeydi ve o hükümetin emrinde bir komutandı. Kısa süren tereddütten sonra Orhan Eren'in yanına gitti. Demirel Eren'i aradığında İçişleri Bakanı Başbakanına bu olayı aktardı. Ancak saat 23.30 dolaylarında Demirel de yargısını kesinleştirmişti. Evet, ordu ülke yönetimine el koyuyor.